Ayrım 20. Gemide İsyan. Jack London. Sayfa 241. Saat 8'de Margaret'le kıç üstüne çıktığımızda geceden beri yatmamış olan Bay Pike'ı gördük. Sevinçli sevinçli günaydın dedi bize. Gemicilerin ürkmüş gibi bir hali vardı. Öndeki mutfak 3 boy sular altında kaldığından sıcak kahvaltı verilememişti kendilerine. Deniz bisküvisiyle konserve at eti yemişlerdi. Öğleye doğru yelkenlerinin çoğunu indirmiş bir gemi gördük. Bizimle aynı doğrultuda yol alıyordu. Bay Pike şu ödleklere bakın hele diye dalga geçiyordu. Kendilerini rüzgara bırakıp gidemiyorlar doğru dürüst. Şu canım havaya yazık ediyorlar ama yani. Çeyrek saat içinde yabancı gemiye yetişip geçtik. Kız gibi bir gemiydi hakçası. Biz o kadar hızlı yol alıyorduk ki yerinde duruyor gibi görünüyordu o. Bay Pike okuldan yeni çıkmış bir yumurcak gibi bir gün önce nasıl sıçrayıp zıpladıysa başladı yine sıçrayıp zıplamaya. Baş dümenciye yabancı gemiye iyice yaklaşmamız için gerekeni yapmasını söyledi. Yabancı gemideki kaptanlar tayfalar ansızın yanlarında belirivermiş bir gemiyi görünce şaşkınlıktan dillerini yutmuş gibi baktılar bize. Bay Pike ucundan tutun da çekelim sizi der gibi bir halat uzattı onlara doğru. Margaret de öfkelenmeye başlıyordu yavaş yavaş. Gözleri ister istemez yay gibi bükülmüş serenlere kayıyordu. Dümene geçirilen Tom Spink'i gördük az sonra. Hışırı çıkmıştı yorgunluktan. Dülger'in sırra kadem basışı hayırlı oldu bizim için dedi. Memnunsun herhalde. Tanrı'ya çok şükür diye inledi. İkinci kaptan da onunla birlikte denizin dibini boylasaydı keyfimize hiç diyecek olmazdı işte o zaman. Akşam saat 5'te hız ölçer 24 saatte aldığımız yolun 314 mil olduğunu gösteriyordu. Şimdi gece yarısı tam. Yatağıma gömülmüş bu satırları çiziktiriyorum küçük defterime. Uyku muyku hak getire. Şu an iyice geçmiş durumdayız Horn burnunu. Rüzgar adam akıllı kırıldı, hava güzelleşmeye başladı. Yol alışımız normale döndü artık. Isıda yükselme var. Pek yakında alizelerin o kokulu soluğunu duyacağız ciğerlerimizde. Gemicilerin neşesine diyecek yok. Dün akşam tatlı tatlı türkü çağırıyordu onlardan biri. Baş kamarot o koca kamayı bıraktıktan başka kafasındaki kara kara düşünceleri de attı hep. O kadar ki possumla sık sık oyun oynarken yakalıyordum onu. Vada'nın suratına bir rahatlık gelmişti. Mulligan Jacobs'la Andy Fay her zaman olduğu gibi yine öyle oğulu yılandılar. Charles Davis ölmemekte direniyordu gün günden. Larry bir diş çektirdi bu ara. 3 gün ağrıdan canına okunduktan sonra geminin kıçına gidip ikinci kaptandan kendisini bu azaptan kurtarmasını istemiş. Canı gönülden peki demiş Bay Pike. Ama öyle kerpeten merpeten kullanıp soytarılık edemeyeceğini, böyle modern şeylerle uğraşmadığını söylemiş. Değerini sittin sene yitirmeyen eski bir yöntemi uygulayarak bir çekiçle koca bir çivi istemiş. İnanılmaz bir şey ama kendi gözümle gördüm ben. Çekiçle öyle ustalıklı bir biçimde vurdu ki hop diye fırlayıverdi diş. Larry de fırladı havaya tabii. Kırıldı sandı çenesini tuta tuta deliler gibi bas bas bağırarak sağa sola koşmaya başladı. Bay Pike ömrü boyunca böyle kazasız belasız yüzlerce diş çektiğini, işin püf noktasını çekiçle çiviyi nasıl kullanmak gerektiğini bilmek olduğunu söyledi. Anlattığına göre ta fi tarihinde her pazar ustura kullanmadan sakal tıraşı olan bir kaptan tanımıştı. Herifçoğlu küçücük bir mumla ıslak bir havlu kullanıyormuş bunun için. Sakal tutuştukça havluyla siliveriyormuş. İkinci kaptan gitgide neşeleniyordu bana. Sanırım eski denizciliğin nasıl olduğu konusunda bir bilgi verebildim bizim gemicilere dedi. Kolay kolay unutamayacaklar bunu. Tabii limana varmadan mortayı çekip de ayaklarına kömür çuvalı bağlanarak denize cumburla fırlatılmayanlar. Öyle biraz şaşırmış gibi, size göre ölen mölen olacak demek ha dedim. Bay Pike gözlerime uzun uzun bakıp şöyle dedi. Kuşkusuz olmasın hiç, cehennem kudurmaya başlamadı daha. Nöbeti Bay Mallard'la değişmeli olarak tutan ikinci kaptan eski kamerasını bırakmamıştı. Bayan West'e saygısından böyle yapıyordu bana göre. Değişmez geleneğe göre kaptan sefer sırasında öldü mü, ikinci kaptan onun kamerasını alırdı. Bay Mallard, dülger ortadan yiteli beri arkadaki büyük odada tek başına yemek yiyor, ortadaki gemici odasında yatıyordu geceleri. Pasifik'te 50. dereceyi geçeli 2 hafta olmuştu. 37. dereceye, yani San Francisco'nun üstündeki enlemle aynı derecede olan ekvatorun altındaki enleme varmıştık. Gel gör ki Bay Mallard'la Bay Pike'ın söyledikleri çıkıyordu bir. Güzel günler çekilen acıları unutturmadı bir türlü. Birikmiş hınçlar, öfkeler, kızgınlıklar olduğu gibi ortaya çıktı tersine. Benim zavallı Finocuğum, possumun başının altından çıktı bütün kargaşalıklar. İstemeyerek de olsa o neden oldu gemideki isyana. Dün sabah saat 8 sularında nöbette olan Bay Mallard, mizana direğinin çanaklığının tam altında durmuş, direğin tepesindeki Sundry Byers'a emirler yağdırıyordu. Byers'ın yanında Arthur Deacon, Ditman Olansen, bir de Maltalı Bado vardı. Kaptan köşkünde dolaşıp duruyordu o sıra Bay Pike. Gemici odasının üstündeki kümesin çevresinde dolanıp duran possumun keyfine diyecek yoktu. Kümesin üstündeki branda bezi kaldırılmıştı. Tüyleri oldum olası dökük de olsa canlı canlı duran tavuklar baş kamarotun yemliklere koyduğu tayın artıklarını, mısır, yulaf gibi şeyleri gagalaya gagalaya kanat çırpıyorlardı. Havanın yumuşamasından mayışan köpek tavuklarla daha içli dışlı olmak istiyor, onların kokularını daha yakından duyabilmek için burnunu kafesin tellerinden içeri sokuyordu. Tavuklardan biri onun bu haddini bilmezliğinden huylanıp burnunun üstüne yapıştırmaz mı gagayı? Bizim possum havlaya havlaya kaçıyor oradan tabii. Serenlerden birine tünemiş olan Ditman Olansen bu havlamayı duyup ne olup ne bittiğini anlamak için kafasını uzatıyor. Bu sıra omuzunda taşıdığı halat sarılı makara birden düşüp Bay Mallard'a teğet geçiyor. Yaralamıyor maralamıyor ama halatın ucu şöyle değer değmez kafasındaki kasketi havaya fırlatıyor. Daha önce de dedim ya, Bay Pike oralardaydı o sıra. Kaptan köşkünün üstünden doğru Bay Mallard'ı görüyor o saat. Dona kalıyor şaşkınlıktan. Düş mü görüyorum acaba diyor. Kaptan Somers'in katili konusunda kendisine verilen bilgiye göre bu sittin sene yok edilemeyecek yara izi şaşmaz bir kanıt oluyor tabii. Onu görür görmez kendiliğinden sıkılıveriyor o koca koca yumrukları. Bundan sonrası şöyle, Bay Pike ağır ağır güverteğini, parmaklarını, alıcı kuşun tırnakları gibi o iğrenç yarığın içine daldırmak, orada tıp tıp atan beyni parçalamak hırsıyla üçüncü kaptanın üstüne yürüdü. Bay Mallard 2 adım geriledi hemen. Bay Pike kendine gelir gibi oldu, kolları iki yana düştü. Kaldı olduğu yerde, heyecandan titreyen boğuk bir sesle, ''Kim olduğunuzdan haberim var.'' dedi. ''Tanıyorum sizi artık. 18 yıl önce fırtınadan bütün direkleri hurdaş olduktan sonra yan yatıp batan Cyrus Thompson'da çalışıyordunuz. Sağ salim karaya çıkan tek filikada siz de vardınız. 7 yıl sonra Jason Harrison gemisine geçtiniz. Üçüncü kaptanın biri, Kaptan Somers'i bu gemide haklamıştı işte. Cyrus Thompson'dan sağ kurtulanlardan biriydi bu. Çatlak bir aşçı tarafından kafası yarılan katilin adı Sidney Walham'dı. Şimdi bana onunla ilgili bilgi verirseniz biraz çok sevinirim. Bay Mallard, daha doğrusu Sidney Walton, Bay Pike'ı daha çok dinlemeden 50 yaşından beklenmeyen bir çeviklikle yana doğru sıçrayıp kamerasının bulunduğu gemici odasına dalıverdi. Saklanmak için girmemişti oraya tabii. Az sonra da çıktı zatı. Elinde 32 çapında otomatik bir Smith Wesson tabanca vardı. Başladı ateş etmeye. Bay Pike'ın daha yeni vardı. Kaptan köşkünün korkuluğuna yığınla mermi saklamıştı. İkinci kaptan kaçmaktan iğrenir gibi görünse de eğilerek sıçraya sıçraya üstüne kadar gitti. Tam o anda başladı ayaklanma işte. Kıç üstü direğinin çanaklığında oturan Arthur Deacon aşağı doğru eğilip tam o sıra altından geçen Bay Pike'a halat sökecini fırlattı. Güneşte ışıl ışıl parlayan çelik sökeç döne döne düştü yere. Bay Pike'a gelmesine ramak kalmıştı. Tabanca sesinden deliye dönüp geriye doğru seyirten possumun da üstüne düşüyordu az kalsın. Bay Mellier pat küt sağa sola ateş edip duruyordu habire. Halat sökeçinin sivri ucu güvertenin tahtasına öyle bir saplanmıştı ki birkaç saniye titreşim yaptı öyle. Son kurşun harita odasının çelik duvarından vın diye sekerken Bay Pike'ın kameralara inen ambar kapağının içinde yok olduğunu gördüm. Baş dümenci dümeni bırakmıştı bu sıra. Geminin ortasındaki tayfa odasının bir yerine çöreklenmiş, oradan gözlüyordum olanları. Kıpırdadığım yoktu hiç. Kendimi tehlikede görmüyordum belki de. Belki de olayların çabukluğu karşısında afallayıp kalmıştım. Bir ara ortalık yatışmıştı ki kıç üstüne attım kapağı. Sidney Waltham'la o üç pis eşkıyanın peşinden sürüklediği isyancılar saldırıya geçmişlerdi bu an. İtiş kakış merdiveni çıkıyorlardı. Durun, etmeyin, eylemeyin demek aklımdan bile geçmedi hani. Doğrusu da buydu. Hem engel olamayacak hem de kendimi öldürtmüş olacaktım durup dururken. Herifçi oğulları kafalarında uzun süredir kurdukları şeye ulaşmışlar ama kazandıkları bu zaferden pek bir şey anlayamamış gibiydiler. Karşılarında hiçbir düşmanın bulunmayışı umutsuzluk gibi bir duyguya sürüklemişti onları. Bert Ryan yanımdan geçerken elindeki bıçağı karnına sokmak için durur gibi oldu bir an. Ama yoluna gitti sonra. Beni hesaba almamıştı kuşkusuz. Canım sıkılır gibi olduysa da biraz sevindim yine de. Üçüncü kaptandan çok Bert Ryan'ın emrinde görünen isyancılar arasında tam bir karışıklık baş göstermişti. Baktılar ki dümende kimse yok, suratları bir karış oldu üzüntüden. Gemi kendi başına mı bırakılmıştı yani? Canlarını sıkan buydu. Bert Ryan dümen odasının arkasında falan bir düşman olup olmadığını anlamak için İtalyan Guido Bambini'den ortalığı şöyle bir kolaçan etmesini istedi. Sonra yolculuğun tav başında O'Sullivan'ın yaraladığı Isaac Shantz'a bir takım emirler verdi. Yahudi peşine taktığı birkaç sidikli yiğitle harita odasına doğru keşif takımı kumandanı gibi yürüyüp küt diye açtı kapıyı. O an kurumuş sapsarı bir elin tuttuğu uzun mu uzun bir kasap bıçağı birden parlayıp Yahudinin üstüne iniverdi. Başıyla boynunu sıyırıp omuzuna indi tam. Isaac Shantz'ın yanındakiler geri geri çekildiler. Yahudi sağ eliyle yarasını tuta tuta demir korkuluğa doğru sendeleyerek yürüdü. Bu sıra kuman yambarını kolaçan etmeye gelmişti Bert Ryan. Seyirtiyordu. Bay Mellier de yanındaydı. Elinde boş tabanca koşup duruyordu o da. İki adam Elsinore sarsıldıkça bir açılıp bir kapanan harita odasının kapısında toplanmış, şaşkın bir yığın herifin arasından geçtiler. Pusuda bekleyen bıçak ilk girenin kafasına küt diye inecek miydi acaba? Aklı başında yaşlı Çinli çıkmıyordu ortaya. Bay Pike göründü o an birden. İç merdivenden doğru gelmişti. Elinde 44 çapında Colt marka bir tabanca vardı. Hava fişeği gibi pat pat bir takım sesler duyuldu o an. İkinci kaptana ateş ediyorlardı. İsyancıların başı bozukluğuydu tabii bu. Gelişi güzel mermi yakıyorlardı. Bir tabancaları vardı, ta Nuh Nebi'den kalmaydı o da. Tek kurşun değmemişti ikinci kaptana ama o da ateş ediyordu. Onca gürültü patırtı içinde onun tabancasından çıkan kurşunların düzenli küt küt sesleri geliyordu kulağıma. Bu ara İtalyan Mike Cipriani'nin elini deli gibi karnına bastırdığını, sonra da güvertenin üstüne yığıldığını gördüm. Kavganın tam orta yerinde sağa sola koşup duran, kendi kendine bir şeyler yapan Shorty geri çekilme işareti verdi. Habire kan kaybeden Isaac Shantz oldu buna ilk uyan. Nosey Murphy bıçağını Bay Pike'ın üstüne kudurmuş gibi fırlattıysa da rastlatamadı. Bıçak gitti gitti dümenin bakır çıkıntılarına çarptı ses çıkararak. Üçüncü kaptan Bert Ryan'la birlikte öbürleri gibi sıvışıp kaçmıştı. Öyle bir toslamışlardı ki bana 2.80 uzanacaktım yere az kalsın. Bay Pike'ın karşısındakiler meydanı ona bırakmışlardı iyice. Bill Quigley de vurulmuştu bu ara. Ayaklarımın dibinde yatıyordu herifçoğlu. Son vurulan Maltalı Bado oldu. Merdivenin en üstüne çıkmış küstah küstah ikinci kaptana bakıyordu. Bay Pike tabancayı doğrultup tetiğe bastı ama kurşun kalmamıştı içinde. Maltalı tam gözden yitiyordu ki pat diye kuru küçük bir ses çıktı tabancadan. Kıç üstü güvertesi bizim elimizdeydi artık. Baş kamarot koca bir et bıçağıyla çıktı harita odasından. Her an vurmaya hazırdı besbelli. Onun arkasında Margarit, onun da arkasında bana tüfeğimi getiren Vado vardı. Oyuncak gibi bir tüfekti ama yine de göz korkuturdu adam akıllı. Bay Pike kızgın kızgın dudak büküp elindeki Colt tabancasına bakıyordu. Tutukluk mu yapıyor yoksa kurşunlar suyu mu çekti diye düşünüyordu herhalde. Bu sıra Margarit gemiyi ne yöne çevirmek gerektiğini sordu. İkinci kaptan Benil diyerek dümeni rüzgara doğru kırın dedi. Tamam dedi Margarit. Koca çelik yuvarlığa doğru koşup Vada'nın da yardımıyla söylenen yöne kırdı dümeni. Deniz süt limandı çok şükür. Samuray'ın kızı yerinde yeller esen baş dümencinin yerini almıştı onurlu bir tavırla. Az önce tüfeğimi elime veren Vada ateş etmeye hazır dedi. Emniyeti kapalı yalnız. Emrinizdeyim dedim Bay Pike'a. Yapacağım bir şey var mı? Nişan alın Roberts'a dedi. Parmağıyla güvertedeki adamı gösteriyordu. Gemicilerin içinde en keskin nişancı budur diye ekledi. Onu haklarsanız esaslı olur yani. Haklayamasanız bile tanrı korkusu girer ya yüreğine. Yeter bu ona. İlk kez bir insana nişan alıyordu. Ama durum öylesine berbattı ki böylesi bir şeyi ilk kez yapmanın vereceği o heyecanı duymadım yüreğimde. Sığır çobanı Roberts kıç üstünden birkaç yüz ayak ötedeydi. Attım vuramadım önce ama vurmama ramak kalmıştı. Kaşla göz arasında yeniden ateş ettim. Vurmuştum bu kez. Şöyle bir iki sendeleyip sırt üstü düştü yere. Derken kalkmaya çabalayıp ateş etti bana. Boşa gitmişti attığı. Deli gibi bir şey olmuştum. Tetiği çekmiş bırakmıyordu parmağım. Kurşunlar yağıyordu adamın üstüne. En azından üç yerinden vurdum. Döne döne bir daha düştü yere. Bir ara yine dinelip iki el ateş ettikten sonra güverteye boylu boyunca uzandı. Kımıldamadı. Ölmüştü. Tüfeğimi yere koyarken bir elin omzuma değdiğini duydum. Vada yeni getirdiği mermileri uzatıyordu bana. Onları hemen yerleştirip bir daha getirmesini söyledim. Daha şöyle biraz uzaklaşmıştı ki ayaklarımın dibinde 2.80 yatmakta olan Bill Quigley bacağıma sımsıkı yapışıp hart diye ısırıverdi baldırımı. Hem neye uğradığımı bilmediğimden hem de canımın acısından bas bas bağırdım. Bir sıçrayışta Bay Pike geldi yardımıma. Tekmeyi vurduğu gibi ayırdı bacaklarımdan. Sonra da kaldırıp atıverdi gemiden. Korkuluğa bile çarpmadan denizi boylamıştı herifçoğlu. Mike Cipriani az ötemizde can çekişiyordu. Döşemenin üstünde usul usul sürünüyor, dümene doğru kalkmaya çalışıyor gibiydi. Ölmeden önce Margarita bir iyilik düşünüyordu herhalde. Bay Pike hemen koşup az önceki gibi bunu da önledi bir anda. Mike Cipriani havada şöyle bir uçup Bill Quigley ile denizde buluşmaya gitti. Güvertenin alt yanında incin top oynuyordu. Tek isyancı kalmamıştı. Bay Pike tabancasını gemici yeleğinin cebine sokup kıç üstünden doğru bağırdı. ''Hangi cehenneme girdiniz tarla fareleri? Çıkın girdiğiniz deliklerden de gelin bakalım buraya. Söyleyeceklerim var size.'' Guido Bambini oldu ilk görünen. Bert Ryan göndermişti onu besbelli. Eliyle koluyla bir takım hareketler yapıyor, dostluk numaralarına yatıyordu. Bay Pike da elinde bir şey olmadığını gösterdi. Baktılar ki gerçekten ateş falan etmiyor. İkinci kaptan, öbür gemiciler de tek tek çıktılar ortaya. Önde Bert Ryan, Nosey Murphy, Kit Twist vardı. İsyanı bunlar yönetiyordu. Adam akıllı yaklaştıklarını görünce, ''İyi, tamam.'' dedi Bay Pike. Hornburnu'nun üç yabancısı olanları robot gibi izliyorlardı. Hayvandan ayrımı olmayan öbür gemiciler de öyleydi. Dünyadan habersiz öküz gibi bakıyorlardı öyle. Charles Davis de oradaydı, yaşıyordu hala. Çevresindekilerin güneş yanığı suratlarıyla onun mum gibi akbak olmuş çehresi taban tabana zıttı birbirine. Kinden öfkeden deliye dönmüş Mulligan, Jacobs'la Andy Fay'in arasındaydı. İkinci kaptan, ''Nerede Sidney Walton?'' diye homurdandı. ''Konuşacaklarım var onunla. Neden aranızda değil o? Bulup getirin hadi şunu. Sonra da iş başına. Hepiniz yoksa Tanrı yardımcınız olsun.'' Gemiciler tasalı tasalı dolaştılar ortalıkta. Bay Pike konuştuğu adamların kafalarının üstünden doğru, ''Ortaya çık Sidney Walton!'' diye bağırdı. ''Allah'ın ayısı moruk!'' dedi Mulligan Jacobs. Bert Ryan pis pis bakıp, ''Kapa gaganı Mulligan!'' diye emretti. Bay Pike alaylı alaylı, "Senin de gelecek sıran Bert Ryan," dedi. "İyi bil bunu, unutacak falan sanma beni." Bağırmaya başladı sonra. "Hey Sidney Bolton, katil! Duyuyor musun beni? Haydi çık ortaya artık, yaklaş haydut! Şu eski hesabı görelim seninle bir." Gemideki isyandan çok Kaptan Somers'in katiliyle ona vereceği cezayı düşünüyordu, kafası besbelli. Ama üçüncü kaptan duymazlıktan geliyor, ortaya çıkmıyordu. Bay Pike, Bert Ryan'la isyancılara döndü yine. "Haydi Bert Ryan, örnek ol şunlara da uslu uslu işinin başına git. Sonra da yanındaki lağım farelerine de 2 dakika süre tanıyorum işte." Pis serseriyle yanındaki iki kafadar kötü kötü güldüler aralarında. Bert Ryan, "Önce sen bizi dinle bakalım, kocamış beygir," dedi. "Hey Davis, gözü pek bir adamsın sen. Ağzında laf etmesini biliyor üstelik. Söyle şuna söyleyeceğini bakalım." Bay Pike, "Esaslı bir avukat bulmuşsunuz kendinize," diye söze girdi. "Dört dörtlük bir dala verece." Charles Davis ağzı bir karış açık duruyordu öyle. Bert Ryan geri dönüp uzaklaşacak gibi yaptı usul usul. "Güzel," dedi, "konuşmak falan istemiyorsanız eğer." Bay Pike, "Haydi Davis," dedi, "içindeki şu pislikleri dök de görelim bakalım neymiş. Gün gelir bunun da sorarız hesabını elbet." Charles Davis bir iki öksürdükten sonra, "Önce şunu söyleyeyim ki hiçbir yandan değilim ben," diye söze başladı. "Ayakta duramayan hastalıklı herifin tekiyim. Şu an burada değil de yatakta olmalıydım aslında. Ama deniz yasalarıyla ilgili bilgi istediler benden. Ne yapayım, anlattım ben de bir. Görevim de bu tabii." "Bay Pike, söyle bakalım neler saçmalıyormuş deniz yasaları," diye omurdandı. Charles Davis korkusuz bir tavırla, "Şöyle der yasalar," dedi. "Bir gemideki kaptanlar gemiyi doğru dürüst yönetemiyorlarsa gemiciler kumandayı ele alır, durumu tehlikeli olan gemiyi bir limana sokmakla yükümlü olur. Bu konuda çok kesindir yasalar. Yayınlanan deniz yıllıklarında yığınla örnek vardır böyle. 1892'de Abyssin adlı gemide de böyle bir şey olmuş. Kaptan hummaya tutulup mortayı çekmiş yolda. Öbür kaptanlar fil gibi içmeye başlamışlar gece gündüz." Bay Pike, "Haydi bırak bu ıvır zıvırı da asıl konuya gel," diye bağırdı. "Gevezeliklerine hiç de meraklı değilim doğrusu." "Yine söylüyorum, yan tutmuyorum ben. Yan tutmadan konuşuyorum. Hasta marazlı bir adamım ben. Öyle bir takım şeylere girecek halim yok. Evet, durum bu. Esaslı dört dörtlük bir kaptanımız vardı, ölüverdi. Onun yerine geçen ikinci kaptan barut gibi. Üçüncü kaptanı haklamak için can atıyor. Aslında bize göre hava hoş tabii. Bizim hepimizin istediği sağ salim limana atmak kapağı. Canlarımız tehlikede çünkü. Hiçbirimizin hiç kimseye zerre zararı dokunmadı. Ama siz iki gemiciyi tabancayla vurduktan sonra bacaklarından tutup denize fırlatıverdiniz. Görenler yargıcın önünde her şeyi bir anlatacaklar tabii. Dahası üçüncü bir ölü daha var güvertede. O da köpek balıklarına yem alacaklardan biri. Niye? Neden yani? Haklı olarak kendini savunduğundan. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Tanıklar bunu da söyleyecekler mahkemede tabii. Olanları olduğu gibi anlatacaklar bir. Bütün gerçeği. Haydi arkadaşlar, sizler de konuşun bakalım. Haklı mıyım, haksız mıyım söyleyin." "Haklısın" falan gibi karma karışık mırıldanmalar oldu bir takım. Bay Pike, "Uzun sözün kısası benim yerime geçmek niyetin ha," dedi. "Ne yapacaksın peki beni?"
"Kılınıza bile dokunulmayacak sizin. Seattle'a varıncaya dek göz altında bulundurulacaksınız. Orada hükümet adamlarının eline vereceğiz sizi. Bana kalırsa akıldan zorunuz olduğunu falan söyleyin. Dediğinize inanırlarsa çok az bir cezayla paçayı kurtarırsınız. Gördüğünüz gibi dostça söylüyorum size, arkadaşça."
Elini omzuma koyduğunu duydum Margaret'in bu sıra. Başkamarot onu dümene geçirmiş, eline de o uzun mu uzun bıçağını tutuşturmuştu. Bay Pike Davis'e, "Söyleviniz bitti herhalde," dedi. "Güzel, şimdi ben konuşuyorum hepinize. İkinci kez söylüyorum, 2 dakika içinde düşünün, taşının, verin kararınızı. Tamı tamına 2 dakika. Getirip vereceksiniz bana üçüncü kaptanı. Sonra da yallah iş başına. Hepiniz bağışlanacak, limana vardığımızda da eksiksiz alacaksınız paralarınızı. ı-ıh derseniz karaya ayak basar basmaz mahkemeye verileceksiniz topunuz. Denizde isyan çıkarmaktan ömrü billah yatarsınız kodeste. 2 dakika süre size, tamam mı? Delikte yatmak isteyen kılını kıpırdatmasın, kalsın olduğu yerde. Aklını başına toplayıp benim sözüme uymak isteyenler gelsin şöyle yanıma. İkisinden biri, ya o ya bu. Düşünmek için 2 dakika süre size. Bana doğru eğilip usul usul ateş etmeye hazır olun dedi. Gerekirse gümletin hemen. Bu lağım fareleri bize emir verecek değil herhalde.
20. ayrımın sonu. Sayfa 255.